35. ayrım.
18. bölüm. Gece yine ilaçla uyumuştum. Sabah uyandığımda bütün eklemlerim ağrıyordu. Kendimi kasmaktan ya da üzüntüden olacak iler tutar yerim kalmamıştı. Bu haber çıktığından beri uyanınca ilk hissettiğim şey müthiş bir moralsizlik, bir şeylerin kötü gittiği, bir felaket olduğuydu. Sonra bıçak gibi bir sızıyla olayı bilince çıkarıyordum. O gün de öyle oldu. Yastığım ıslaktı. Gece ağlamış mıydım ne? Hiç fark etmemiştim. Ağrılı sızılı bir şekilde yataktan kalktım. Sokak kapısından gazeteyi aldım. Sayfaları umutla çevirdim. İkinci sayfada bir şey yoktu. 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayfaları çevirip duruyordum. Tam umutsuzluğa kapılmak üzereydim ki 12. sayfadaki küçük haberi gördüm. Suçlanan kadından yalanlama. Ben masumum. İstanbul Üniversitesi'ni iki gündür sarsan skandalda dün yeni bir gelişme yaşandı. Konuk profesör Maximilian Wagner'le ilişki kurduğu iddia edilen halkla ilişkiler sorumlusu Maya Duran her şeyin bir iftiradan ibaret olduğu açıklamasını yaptı. Maya Duran'ın gazetemize yaptığı açıklama şöyle. Profesör Wagner'le resmi ilişkinin dışında bir şey yaşanmadı. Her şey bir komplo ve iftiradan ibarettir. Uluslararası bir ünü olan saygıdeğer profesörün yaşı, mevkii ve benim bir Türk kadını ve bir Türk annesi olarak sorumluluklarım düşünüldüğünde bu gerçek açık bir biçimde ortaya çıkar. Bu iftirayı nefretle kınıyorum. Haberi okuyunca şaşırdım kaldım. Çıkması iyi olmuştu ama ben böyle şeyler söylememiştim. Türk kadını ve sorumluluklarını bilen bir Türk annesi sözlerini beni daha iyi savunmak için koymuşlardı. Demek ki beni kendi sözlerimden daha iyi savunacaklarına karar vermişlerdi. Yine de iyiydi tabii. Hafif bir rahatlama duymama yol açmıştı. Çünkü hiç olmazsa elimde aksi yönde bir haber vardı artık. Ayrıca işime son verildiğini de yazmamışlardı. Basın ne güçlü bir şeydi Tanrım. İnsanı ipe de götürürdü, cennete de. Tam gazeteyi elimden bırakacakken okuduğum haberin hemen altındaki bir fotoğraf gözüme ilişti. Benimle ilgili haberi okumadan önce de görmüştüm. Ne kadar da Ahmet'e benziyor diye aklımdan geçirmiştim. Bu sefer biraz daha dikkatli baktım ve şaşkınlıktan donup kaldım. Evet, oydu. Ahmet, eski kocam. Gazetede fotoğrafını görmek hiç beklemediğim bir şeydi. Ama yine de onu ilk bakışta tanımamam inanılmazdı. Fotoğrafa dikkatle baktım. Karşısında geçen gün benimle konuşan o muhabir kız vardı. Adı Sibel'di galiba. Ahmet her zamanki yüzü, birbirine yakın gözleri, biraz seyrekleşmiş olsa da şeklini hiç değiştirmediği saçlarıyla net bir şekilde görülüyordu. Olanca tanıdıklığına rağmen sanki yabancı bir adamın fotoğrafına bakıyormuşum gibi hissediyordum. Her şey tanıdıktı da yüzündeki ifade yabancıydı. İnsan iyi tanıdığı birinde daha önce hiç rastlamadığı bir yüz ifadesi görünce demek ki oluşan yabancılık duygusu çok etkili oluyordu. Bir şey söylerken ağzı biraz aralık bir şekilde ve kaşları hafif çatık olarak görüntülenmişti. Karşısındaki muhabire bekle der gibi eliyle kararlı bir işaret yapıyordu. Meğer gazetede benimle ilgili çıkan haber az önce okuduğum metnin altına eklenen bu fotoğraftan sonra da devam ediyormuş. Bu fotoğraf ve haberin ikinci bölümü biraz daha farklı bir fon üzerine yerleştirilmişti. Heyecanla haberi okumaya devam ettim. Maya Duran'a eski kocasından destek. Ahmet Baltacı 8 yıl önce boşandığı Maya Duran hakkındaki iddialara inanmadığını söyledi. Muhabirimize yaptığı açıklamada şöyle dedi. Maya Hanım'ı çok iyi tanırım. Son 8 yıldır seyrek de olsa sürekli görüşüyoruz. Onu tanıyan hiç kimse atılan bu iftiraya inanmayacaktır. O iyi bir anne, güvenilir bir insandır. İlkeli, değerlerine bağlı, sorumluluklarının bilincinde bir kadındır. Anlaşamadığımız bazı konular var elbette. Ama gündemdeki bu konuda ona güvenim tamdır. Ayrıca Maya Hanım evli olmayan çağdaş ve özgür bir kadındır. Onun bir ilişki yaşamayı tercih etmesi kamuoyunu ilgilendirmez. Ama birkaç gün önce tanıştığı, resmi görevi nedeniyle görüştüğü ve yaşı çok ilerlemiş birisiyle bunları yaşamış olması mümkün değil. İnanmıyorum. Yani biliyorum. Doğru olmadığını biliyorum. Ben de Ahmet'in bu açıklamayı yapmış olduğuna inanamıyordum. Sanki çok iyi tanıdığım biri yüzünde ilk kez beliren bir ifadeyle karşıma geçmiş, yabancı bir sesle konuşuyordu. Acaba gazetedeki editörler yine sözleri değiştirip kendi kafalarına göre mi yazmışlardı? Ahmet'in tarzı değildi bu. Kendinden emin, kararlı, güçlü bir tarzda konuşmuştu. Ama neden sözlerini değiştirsinler ki? Çarpıtmak gibi bir amaçları olsa içeriği böyle bırakmazlardı. Gazeteyi bırakıp telefonu elime aldım. Geçen gün aradığım numarayı arayıp buldum. Alo, Sibel Hanım'la görüşebilir miyim? Buyurun, benim. Bu sefer muhabir kıza ilk arayışımda ulaşmıştım. Merhaba, ben Maya. Maya da... Aa, merhaba Maya Hanım, okudunuz değil mi? Sibel'in sesinde gururlu bir tını vardı. Kendisine teşekkür etmek için arandığını düşünüyor olduğu anlaşılıyordu. Evet, bir şey sormak istiyorum. Eski eşimle nasıl görüştünüz? Sizi aradığım gibi onu da arayıp buldum. İlk aradığımda bir sorun yaşıyordu galiba. Anlam veremediğim sesler duydum. Kendisiyle ilgili kişisel bir konu gibi anlaşılan ama anlayamadığım birkaç kelime söyleyip görüşmeyi reddetti. Ama siz işin peşini bırakmadınız elbette. Yok öyle değil. Doğrusu size karşı kendimi borçlu hissettiğim için belki faydanıza olacak bir haber çıkarabilirim diye Ahmet Bey'le görüşmeyi düşünmüştüm. Ama kabul etmeyince işlere dalıp konuyu unutmuştum. Bir saat kadar sonra kendisi arayıp görüşmek istedi. Nedense farklı bir numaradan aradı. Ama Allah Allah, neden şaşırdınız? Ondan pek beklediğim bir davranış değil. Aslında biraz sıra dışı bir gün yaşadığını ben de hissettim. Oldukça öfkeli ama sakin bir hali vardı. Her zaman yaptığından değişik bir şey yapan insanların tavrı hissediliyordu. Bu haberlere size falan mı öfkeliydi? Hayır, yani bilmiyorum. Tamamen farklı bir konu olabilir. Peki, sizi çok meşgul etmeyeyim. Son olarak sormak istediğim, acaba gazetede çıkan sözler tam olarak ona mı ait, yoksa sizin yönetici yine kendi bildiği gibi mi yazdı? Hemen hemen aynı sözcükleri yayımlamışlar. Kızın gülümsediği sesinden belli oluyordu. Doğrusu hazırladığım haberin çıkıp çıkmayacağını ben de bilmiyordum. Bir de baktım, başka bir haberle birleştirerek vermişler. Çok teşekkür ederim. Bana çok destek oldunuz. Ne demek, ben işimi yapmaya çalışıyorum. Telefonu kapadıktan sonra şaşkınlığımdan sıyrılarak iki haberi de tekrar okudum. Ahmet'in fotoğrafı ve sözleri yine gözüme yabancı gibi göründü. Bu sözleri söylediğine, açıkça ve cesurca benden yana tavır aldığına kuşku yoktu. Sanki bir anda değişmişti adam. Telefonu elime alıp biraz oyalandım. Tuşlarıyla oynadım. Tereddüt etmem anlamsızdı. Ara tuşuna bastım. Epeyce çaldı. Açılmayacağını düşünüp kapamak üzereyken açıldı. Ama bir kadın sesi çıktı karşıma. Affedersiniz, ben Ahmet Bey'i aramıştım. Ben annesiyim. Maya, sen misin? Eski kayınvalidemin sesini sonradan tanıdım. Ayıp oldu mu acaba diye aklımdan geçti. En iyisi hiç oyalanmadan konuşmaktı. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olun, ben de iyiyim. Kısa ama tuhaf bir sessizlik oldu. Sonra yine o devam etti. Ahmet'i aradın ama o yok. Dün öğleden sonra çıktı. Yani dün bize gelmişti, telefonunu unutup gitti. Bugün insanlar beni şaşırtmak için sözleşmişlerdi demek ki. Neden dünden beri gidip telefonunu almamıştı? İlginç dedim. Neden dönüp telefonunu almıyor ki? Babasıyla biraz atıştılar da. Bir şey olmaz, gelir alır. Babasıyla atışmak, Ahmet. Hiç gözümde canlandıramıyordum. Babasının yüzüne bile bakmaya korkan, onunla konuşurken bazen kekeleyen bir adam nasıl atışırdı? Sessizlik uzadığı için mi bilmem, eski kayınvaliden bir açıklama yapma gereği duymuş gibi devam etti. Biz de oturuyorduk. Ahmet'in telefonu çaldı. Bir gazeteden aramışlar. Görüşmek istemişler. Ahmet'te bir panik oluştu. Babasının yanında telefonda konuşurken bilirsin zaten biraz heyecanlanır. Evet, biraz. Görüşmek istemediğini söyleyip telefonu kapattı. Ama konu kapanmadı. Babası söylenmeye başladı. İşte şeyle ilgili, şu şey. Anlıyorum, benim hakkımda geçen gün çıkan haberle ilgili. Evet, neyse, işte sonra Ahmet çıkıp gitti. Yani telefonunu unuttu. Sonra da gelip telefonunu bir daha almadı, öyle mi? Bir saat kadar sonra aradı. Telefonundaki son arayan numarayı sordu. Sonra bir daha aramadı. Gelmedi. Bunları konuştukça Ahmet'in gazeteye yaptığı açıklama konusu netleşmeye başladı. Demek ki babası benim hakkımda olumsuz sözler söylemişti. Demek ki Ahmet bu yaşından sonra babasına karşı çıkmıştı. Demek ki gazeteyi arayarak görüşeceğini bildirmiş, bana yabancı gibi görünen fotoğrafı o sırada çekilmişti. O sözlerini kendinden emin bir adam olarak söylemişti. Demek ki sonunda kendi iradesiyle bir tavır almıştı. Evde en sıkıntılı durumda olanın eski kayınvalidem olduğunu tahmin edebiliyorum. Yıllar boyunca kocasını idare ederek çocuklarını ondan korumaya alışmış bir kadın, oğlunun asi davranışları karşısında şaşkına dönmüş olmalıydı. Eski kayınvalidemle çok seyrek görüşüyorduk. Bana karşı dikkati çekecek herhangi bir olumlu ya da olumsuz tutumu olmuyordu. Aslında genel olarak yaşantısı öyle. Yorumsuz denecek bir tarzdaydı. Uzun yıllar içinde sadece kocasını kızdırmamaya dikkat ederek ve onu merkeze alarak yaşamaya alışmıştı. İçimde birden acele etme isteği belirdi. Başımda bunca dert varken bunları düşünecek, oyalanacak durumum yoktu. Kayınvalidemle konuşmamız uzun susuşlarla, sessiz aralarla sürdüğü için olsa gerek, sözü toparlayıp veda etmekte sıkıntılı oldu. Ama sonunda telefonu kapadım. Henüz sabahtı. Her tarafım ağrımaya devam ediyordu. Yine de acele hareket etmeye başladım. Çabucak giyinip dışarı çıktım ve tükenmeden aynı gazeteden 10 tane aldım. Ne olur ne olmaz elimde dursun diye düşündüm. Gazeteleri farklı dükkanlardan aldım. Çünkü bir dükkanda bitmesin ve oradan alacak olanlar da gazetedeki haberi görsün diye düşündüm. Ne de olsa bunlar evime yakın dükkanlardı. Sonra eve gelip sıcak bir banyo yaptım. Biraz iyi geldi. Şimdi de sıcak bir banyo yapmak geliyor içimden. Ama 8000 metre yüksekteki bu koşullarda böyle bir olanağım yok elbette. Burada herkesin ancak bir koltuk kadar özel alanı var. O da pek özel sayılmaz. Uzun süren yolculuklarda insan kişisel alanının önemini daha iyi anlıyor. Bu arada fark ediyorum ki anlatı boyunca sürekli olarak banyo yaptığımdan söz etmişim. Ama gerçek bu. Sıcak suyun altına girmek kadar beni rahatlatan bir şey yok. Temizlikten de öte bir çeşit terapi gibi. Hele zor dönemlerimde sıcak suyun içine gömülmek ya da tepemden aşağı boşalan sıcaklığı hissetmek kadar iyi gelen hiçbir şey yok. Üniversite yıllarımda okuduğum Wilhelm Reich bunu yorganın altına cenin pozisyonunda kıvrılmak gibi ana rahmine dönme hissi olarak yorumluyordu. Ama olsun, bazen insan bu dünyadaki kötülükleri görünce gerçekten de böyle bir arzuya kapılmıyor mu? Şu anda banyo yapma şansım yok ama bunları düşünmek vesilesiyle böyle ara vermek iyi geliyor. Banyodan çıkınca telefonda arayanlar olduğunu gördüm. Annem, Filiz ve Tarık. Hepsi de haberi okumuştu elbette. Ama onlarla sonra konuşacaktım. Sandığı açıp eski kahverengi albümü çıkardım. Albümde geçmiş dönemlere ait yüzlerce fotoğraf vardı. Kimi çok eski siyah beyaz, kimi daha yakın zamanlara ait renkli. Eski siyah beyaz fotoğrafları daha çok seviyordum. Sanki o resimlerde insanların yüzündeki ifade daha dramatik, ışık ve gölgeler çok daha ustaydı. Belki de bunların hepsi stüdyoda çekildiği için oluyordu bunlar. Fotoğrafçılar kadınla erkeğin hep belli bir biçimde durmalarını sağlıyorlardı. Genç kadın şık bir iskemleye oturuyor, takım elbiseli ve kravatlı erkek yanında ayakta duruyordu. Bir elini de lavabali olmayacak bir biçimde sandalyenin arkalığına dayıyordu. Daha kalabalık aile resimlerinde de yaşlılar öne dizilmiş sandalyelere oturuyor, torunları kucaklarına alıyor, orta yaşlı ya da genç olanlarsa onların arkalarına sıralanıyor, ayakta duruyorlardı. Bu fotoğraflardaki koreografi de hiç değişmiyordu. Türk halkının resim çektirme biçimi buydu. Ayrıca hiç kimse bugünkü gibi objektiflere gülerek bakmıyordu. O zamanlar resim çekilirken kimse "Cheese!" diye bağırmıyordu herhalde. Ya da artist fotoğraflarında olduğu gibi 333 diyerek dudaklarını büzmüyordu. Ya ciddi bir ifadeyle duruyorlar ya da dudaklarının kıyısına belli belirsiz uçucu bir gülümseme konduruyorlardı. Özellikle kadınlar yapıyordu bunu. Saçlarını özenle tarıyor, en iyi giysilerini giyiyor ve o büyük resim çektirme gününe özenle hazırlanıyorlardı. Bu albümlerden yayılan atmosferi çok seviyordum. Masum, temiz, duyarlı bir şeyler buluyordum bunlarda. Erkek çocukların henüz birkaç aylıkken cinsiyetlerini ispat etmek ister gibi pipilerinin görünmesine dikkat edilen çırılçıplak resimler çekiliyordu. Resimlerin çoğunun arkasına da yanına yatık işlek el yazısıyla "Ellerini sen öpmeye geldim" cümlesi yazılarak tarih atılıyordu. Bu albümlere bakmak bana iyi geliyordu. O gün sırtımda bornoz, başıma sardığım havluyla aile albümüne bakarken de aynı ferahlama duygusunu hissettim. Anneannemin resimlerine daha bir dikkatle baktım. Sonra onun resmi işlemler için çekilmiş vesikalık resmini albümden çıkardım. Aynı şekilde babaannemin vesikalık resmini aldım. Yan yana koydum. İki genç kadın yan yanaydı. Çekmeceden kendi resmimi de alıp yanlarına yerleştirdim. Üç resmi de makasla küçültüp arka fonlarına attım. Sonra siyah deri para cüzdanımın içindeki plastik kapaklı kimlik koymak için hazırlanmış göze bu üç küçük resmi yerleştirdim. Babaannem, anneannem ve ben bir aradaydık. Yanımızda bir boşluk vardı ve eğer şansım yaver giderse yakında orası da dolacaktı. O boşluğa Nadia'nın resmi gelecekti. Böylece acılarının ve mücadelelerini etimde kemiğimde hissettiğim üç kadınla bütünleşmiş olacaktık. Tarih bu üç kadının çığlığını boğmuş, benimkini de boğmaya çalışmıştı. Ama ben onların sessiz çığlıklarını yükseltecektim. Hem Maya, hem Ayşe, hem Mari, hem daha resmini bile görmediğim Nadia'ydım. Hem Müslüman, hem Yahudi, hem Katolik'tim. Yani insandım. İçim içime sığmıyordu. Önümde zor ama ışıklı bir yol görüyordum. Sanki yedi uyuyanlar gibi yüzyıllarca süren bir uykudan yeni kalkıyordum. Planımı uygulamaya başlamak için önce Ahmet'i aramam gerekiyordu. Ama telefonunu babasının evinde bırakmıştı. Ev telefonu numarasının yazılı olduğu defteri epeyce aradıktan sonra bulabildim. Numarayı çevirdim. Uzun uzun çaldı ama telefon açılmadı. Biraz tereddüt ettikten sonra cep telefonundan aradım. Annesi çıkarsa bu sefer çok kısa konuşup kapayacaktım. Ahmet açtı. Merhaba Ahmet dedim. Nasılsın? İyi, sen? Kısık bir sesle ve her zamankinden de ürkek şekilde konuşuyordu. Birden sinirlerim tepeme sıçradı. Oysa güzel bir sohbet yapacak, biraz dertleşecek, sonra da planlarım için beklediğim yardımı anlatacaktım. Yine de sabırlı davranmaya karar verdim. Benim için güzel bir sürpriz oldu, teşekkür ederim. Evet, onun bu sesini ve konuşma biçimini tanıyordum. Kesin babasının yanındaydı. Neredesin? Evdeyim, babamlarda. Babasının evde olmayacağını tahmin ederek telefonunu almak için gitmiş ve o yaşlı despotla karşılaşınca eli ayağına dolanmış olmalıydı. Demek ki iradeli davranışı buraya kadardı. Bana bak dedim, seninle konuşmam lazım. Ne zaman? Saat 11'de Starbucks'a gel. Ama benim işim başlatma işinden diye bağırdım. Babasının duyması için öyle diyordu herhalde. Ben burada canına uğraşıyorum, sen neler diyorsun? Tam 11'de orada ol. Biliyordum ki gelecekti. Onu çok iyi tanıyordum. Şimdi korku ve kuşku moduna girmişti. Eve de çağırabilirdim ama istemiyordum. Sonra Tarık'ı aradım. Hoşuna gitti mi dedi. Evet dedim. Gerçi haberi benim ağzımdan kendileri yazacaklarına, bana bir telefon açmalarını tercih ederdim ama... Aman dedi. Hiçbir şeyden memnun olmuyorsun. Teşekkür beklediğini anladım. Tamam dedim. Teşekkür ederim. Yardımların için minnettarım. Tamam mı? Yok dedi. Onu söylemek istemedim. Senin adam da amma yürekli çıktı. Hangi benim adam? Eski kocan. Helal olsun valla. Neyse dedim. Sahiden teşekkür ederim. Bu zor günlerimde bana çok yardımın oldu. Bugün biraz para çekmem gerekecek. Tamam. Ne zaman istersen. Bankadan biraz euro alabilir miyim? Tabii ama tavsiye etmem. Şu sırada döviz çok pahalı. Türk lirasından kazanıp duruyorsun. Zamanı geldiğinde dövize geçeceğiz zaten. Hayır dedim. Hepsini bozduralım demiyorum. 500 euro yeter. Ne yapacaksın? Bir işim var. Öğleden sonra bankadan alabilir miyim? Tamam. Saat 2'den sonra al. Ahmet'in açıklamasının da gazetede yayınlanması konusunda hiçbir şey söylemedi. Onunla ilgili konuşmaktan hoşlanmıyordu. Sonra annemle ve Filiz'le konuştum. Annem çok sevinmişti. Onun da gazeteden 3-5 tane aldığına ve komşularına "Gördünüz mü kızıma nasıl iftira etmişler?" diye gösterdiğine emindim. Onlar Ahmet'in açıklamalarından övgüyle ama soğukça söz ettiler. Sonuçta bugünkü gazeteler morallerini biraz olsun düzeltmişti. "Evladım, baban nasıl rahatladı bilemezsin," dedi annem. Kaç gecedir uyuyamıyordu adamcağız. Geceleri salonda bir aşağı bir yukarı volta atıp duruyordu. Gerçi hiçbir zaman inanmadı ama ona işten kovulmuş olduğumu söylemedim. Ama Filiz duymuştu elbette. Çok üzüldüm canım dedi. Yoo dedim, üzülme, bence çok iyi oldu. Niye? Yepyeni bir başlangıç yapmamı sağlayacaktı ondan. Yıllarca o binaya gidip gelmekten, rektörün haberlerini kovalamaktan daha ilginç şeyler var hayatta. Başka bir iş mi yani? Başka bir hayat. Anlamıyorum. Daha yaratıcı, daha renkli bir hayat, daha anlamlı. Beni bu heyecanlandırıyor, anlıyor musun? Hayır, buluşuruz, planlarımı anlatırım, dedim. Soğuk havada alışveriş merkezine doğru yürürken kararlılığımın ve gücümün arttığını hissediyordum. İlk gün içine düştüğüm şaşkın umutsuzluk dağılıyordu. Hele dünkü sefaletim, takside ağlamalarım falan, hatırlamak bile istemiyordum. Starbucks'a gittiğimde Ahmet'in orada olduğunu gördüm. Yerinden kalktı. O sahte yüz ifadesiyle ve yalancı kibarlığıyla beni oturttu. Oysa buraya gelirken içimde bir umut vardı. Babasının yanından ayrılınca belki o gazetede göründüğü haline dönmüştür diye umuyordum. Gazeteye söylediklerinde işten miydin? Ne anlama geldiğini anlamadığım bir baş işaretiyle karşılık verdi. Ben de yıllar boyunca birikmiş olan öfkeleri tetikleyen mimikleri ve yüz ifadesiyle karşımda oturuyordu. Niye beni uydurma bir haber yüzünden o kadar haşladın diye sordum. Gazeteyi görünce başka bir şey aklıma gelmedi. Neyse dedim. Şimdi beni iyi dinle. Ne içersin? Hiçbir şey içmem. 5 dakika beni dinleyeceksin, sonra kalkıp gideceğim. Kararlı halim karşısında şaşkınlığı giderek artıyordu. Gözlerine yerleşen kuşkulu bakışları zevkle seyrettim. Beni işten kovdular dedim. Ne zaman? Dün. Bu olay yüzünden mi? Evet, bu iftira yüzünden. Çok üzüldüm. Benim için üzülme, kendin için üzül. Niçin? Çünkü artık bir işim ve maaşım yok. Evi geçindirme, Kerem'in okul masraflarını ödeme, onu giydirme, besleme olanağına sahip değilim. Ben annesiysem sen de babasısın. Yani nafakayı ödememi mi istiyorsun? Hayır. Şaşırdı. Alt dudağı sarktı ve yüzüne aptalca bir ifade yerleşti. Konu nafaka değil diye açıkladım. Yapacağın şey şu. Kerem'i alacaksın, onu giydireceksin, okula yollayacaksın, sınavları hazırlayacaksın, hasta olduğunda başında bekleyeceksin, psikolojik sorunlarıyla başa çıkmaya çalışacaksın, tatile göndereceksin. Bense istediğim hafta sonlarında onu alıp gezdireceğim, hediyeler alacağım. Ama ben erkeğim, bir çocuğa nasıl bakarım? Bunca yıldır ben nasıl bakıyorsam öyle bakarsın. Başka çaren yok zaten. Evi boşaltıyorum, İstanbul'dan da gidiyorum. Ahmet'i saran panik elle tutulur, gözle görülür hale gelmişti. Sözümü kesmeye, sorular sormaya çalışıyordu. Ama motor gibi konuşmamdan hiç fırsat bulamıyordu. Çocuğunun sokakta kalmasını istemiyorsan yarın gelip alırsın dedim ve kalkıp gittim. Kendimi çok ama çok iyi hissediyordum. Arkama bakmadığım için yüzündeki ifadeyi görmüyordum. Ama tahmin ettiğim görüntü gülümsememe yol açıyordu. Şimdi hapı yutmuştu işte. Bankadaki birikimimden ve her saniye para kazandığımdan haberi yoktu. Neredeyse üniversitedeki skandala ve işten atmalarına sevinecektim. İçimden yeni bir kadın çıkıyor ve dünyaya kafa tutuyordu. Enerjik adımlarla üst kata çıktım. Başka bir kahveye oturup kocaman bir filtre kahve içip karışık sandviç yedim. Ekmeğini özel yapıyorlardı ve çok lezzetliydi. Sonra en alt kattaki seyahat acentesine gittim. Kassel'e hangi uçakla gidebileceğimi sordum. Görevli kız ekrana baktı. Kassel'e doğrudan uçuş yok dedi. İki seçenek var. Frankfurt ya da Hannover'a uçacaksınız. Oradan trene binersiniz. Ertesi gün için Frankfurt'a ekonomi sınıf gidiş dönüş bileti aldım. Kredi kartımla ödedim. Kış mevsimi olduğu için Türk Hava Yolları ucuz kampanyalar programlamıştı. Avrupa'daki 5 milyon Türk'ün geliş dönüş zamanlarındaysa biletler ölçüsüz şekilde pahalanıyordu. Kız Almanya'ya vizemin olup olmadığını sordu. Yeşil pasaportum var dedim. Üniversite sayesinde almış olduğum yeşil devlet pasaportu çok işime yarayacaktı. Ve son gününe kadar bu olanaktan faydalanacaktım. Bu pasaportla Schengen ülkelerine vizesiz seyahat etmek mümkündü. Öğleden sonra bankaya uğrayıp 500 euro çektim. Çok fazla bir para değildi ama Almanya'da zaten çok kalmayacaktım. Ayrıca kredi kartım da yanımda olacaktı. O akşam oğlumla konuştum. Uygun bir dille başıma gelenleri anlattım. İlk iki gazeteyi değil sonuncusunu gösterdim. Sonra bazen insanların başına beklenmedik olaylar gelebiliyor dedim. Şu son hafta senin ne kadar akıllı, ne kadar cesur, ne kadar dirayetli bir delikanlı olduğunu gördüm. Dirayet ne demek diye sordum. Yani dedim, yani o da akıllı gibi bir şey. Nerede ne yapacağını bilmek. Tamam diye başını salladı. Nutkuma devam ettim. Sen olgun bir gençsin. Söyleyeceklerimi anlayacağından eminim. Bu iftira yüzünden üniversitedeki işimi kaybettim. Kocaman açılmış gözleriyle sordu. Kovdular mı yani? Evet dedim. Öyle de diyebilirsin. Bence esas sebep karıştığımız casusluk olayları. Öteki şeyleri bahane ediyorlar. Demek ki adam sahiden casusmuş ha? Hayır dedim. Bence değil ama öyle sanıyorlar. Artık işsiz kaldığıma göre bu evi, bu hayatı sürdürmemiz imkansız. Bu yüzden bir süre babanla kalmanı istiyorum. Zaten başka çaremiz de yok. Ne kadar bir süre? İşleri yoluna koyuncaya kadar. Zaten yaz tatiline fazla bir şey kalmadı. Yazın Bodrum'a dedenlere gideriz. Sonbahardan itibaren de yine birlikte oluruz. Yani sadece 3 aylık bir ayrılık olacak. Ama seni sık sık göreceğim tabii. Senden ayrı yaşayamam ki ben. Ne diyorsun? Omuzlarını silkti. Ne diyebilirim ki? Dedi. İçim sızladı. Zaten ayrılarak yetişme çağında bir çocuğa en büyük kötülüğü yapmıştık. Şimdi de anayla baba arasında oyuncak oluyordu. Ama her şeyi ona daha iyi bir gelecek hazırlamak için yaptığımı düşünerek teselli buldum. Büyük bir atılım yapacaktım ve hiç olmazsa bir süreliğine özgür kalmam gerekiyordu. Yıllar boyunca çalışarak yaşayan, maaşla geçinen bir insan olarak yaşamıştım. Küçük tasarruflar yapmaya çalışmış, taksitler ödemiştim. Bu şekilde yaşamak insanı dönüştürüyordu. İnsanın geliri ne kadarsa ona göre bir gereksinim seviyesi oluşuyor. öyle bir yaşam standardı ortaya çıkıyordu. Bu gereksinimleri karşılamak, yaşam standardını sürdürmek hayattaki en önemli konu haline geliyordu. Zaten uzun vadeli taksitlerle, kredi kartlarıyla gelecek ayların ve yılların maaşları da büyük ölçüde harcanmış oluyordu. Ev, araba falan almayıp, yani gelecekteki maaşlarını önceden harcamayıp küçük tasarruflar yapmayı tercih edenler de vardı. Ama sonuçta bizler için, çalışmak zorunda olan ve maaşla yaşayan insanlar için bir yerden sonra en öncelikli konu güvence haline geliyordu. Bu da hayatı değiştirmenin önündeki en büyük engeldi. Bir yaşam anlayışına, daha doğrusu yaşam alışkanlığına neden oluyordu. Tamamen kendi tercihimle gelişmemiş bile olsa son günlerdeki olaylar kişisel hayatımda bir devrime neden olmuştu. Düzenli bir işte çalışan her insan gibi kafamın bir köşesinde beslediğim özgür bir hayat yaşamak, serbest işler yapmak yolunda bir adım atacaktım. Tarık'a emanet ettiğim ve beklenmedik bir şekilde artmış olan birikimim de işimi kolaylaştırıyordu. Artık düzenli bir gelirim olmasa da olurdu. Ara sıra ve çok da fazla olmayan gelirlerle idare edebilirdim. Ama ilk fırsatta sağlık sigortası, emeklilik primleri gibi konuları halletmeliydim. Kerem'i gerekirse babasının sosyal güvencelerinden faydalandıracak şekilde yasal işlemleri bile düşünmeliydim. Çok acil konular değildi bunlar. Gerekenleri yapacaktım. Ama bundan sonraki hayatım ürkek bir şekilde sürekli güvence arayışıyla geçmeyecekti. Belki de bu olayları birkaç yıl sonra yaşasaydım bu şekilde düşünecek ve hissedecek durumda olmazdım. Maaşlı yaşadığım süre biraz daha uzun olacağı ve yaşım biraz daha ilerlemiş olacağı için herhalde iş güvencesi gibi konulara daha fazla önem veren bir kişiliğim olurdu. Bunları düşündükçe Max'a şükran duyguları büyüyordu içimde. Onun aklının ucundan bile geçmiyordur. Ama bana ne büyük iyilikler yapmıştı. İşimden atılmama hakkımda gazetelerde iftiralar yayımlanmasına neden olmuştu. Yani bunlarla başa çıkabilecek bir insana dönüşmeye başlamamı sağlamıştı. Mardinli bir arkadaşımın anlattığı İlyas-ı Habır gibi anlamsız hayat yaşamaktan kurtulma fırsatı yakalamıştım. Yatmadan önce epey bir süre internette oyalandım. Önce Almanya'daki hava durumuna baktım. Ortalık donuyordu. Her yer 0 derece ya da altındaydı. Bad Arousen'de de kar vardı. Sonra www.its.arousen.org adresine girip arşivlerden yararlanma koşullarını okudum. Kayıtlar kurban yakınlarına, devletlere açıktı. Ama araştırmacılar da inceleme yapabiliyordu. Bu araştırmalar için para ödenmiyor, sadece fotokopi, CD gibi kopyalar için cüzi bir ücret talep ediliyordu. Ancak orada araştırma yapabilmem için bir başvuru formu doldurmam gerekliydi ve bu online olarak yapılabiliyordu. Arşivin yapısı anlatılırken bu kayıtlara online olarak niçin ulaşılmadığı da açıklanıyordu. O bölümleri fazla ayrıntılı okumadım doğrusu. Galiba bazı devletlerle yapılan anlaşmalar söz konusuydu. Başvuru formunu açıp doldurdum. Meslek ve iş yeri bölümüne araştırmacı ve İstanbul Üniversitesi yazdım, yolladım. Nasıl olsa istifamın işleme konup uygulanması biraz süre alacaktı. O zamana kadar bu kimliği kullanmamda bir sakınca yoktu. En azından ay başına kadar bekleyeceklerdi. Bad Arousen'deki otelleri inceledim. Bad, Almanca'da banyo anlamına geliyordu. Şehir kaplıca sularıyla da ünlüydü. Herhalde hem kaplıca tatili hem de ITS'de araştırma yapmak için gelenlerden dolayı epeyce otel vardı. Yılın bu mevsiminde pahalı değildi oteller. Ama ben içlerinden en uygun olanı seçtim. Resimlerinden temiz görünen, içinde şifalı suyu bile olan Land Comfort adlı otelde 2 gecelik rezervasyon yaptırdım. Seçtiğim odanın geceliği 47 euroydu. Bu işlemler bitince bavulumu topladım, içine yün fanilalar ve kazaklar koydum. Ertesi sabah erkenden kalkıp mutfakta Kerem için kahvaltı hazırladım. Masanın üstüne onun için 100 milyon lira bıraktım. Acele bir şekilde salona 2 leğen ve 1 kova su götürdüm. Kök narı leğenlerden birine yerleştirdim. Bolca suladıktan sonra leğenin içine de biraz su döktüm. Evdeki diğer çiçek saksılarını da diğer leğene doldurdum. Aynı şekilde suladım ve leğenin dibine su doldurdum. Elimde boş kovayla odadan çıkarken durup geri döndüm. Köknarın yapraklarına gövdesini okşadım. Onunla vedalaştım. Sonra Kerem'in odasına gittim. Uyuyordu. Eğilip öptüm. Dün akşam Elmas Hanım'ı arayıp haftada bir temizliğe geldiğinde fazla bir şey yapmasına gerek olmadığını ama çiçekleri sulamasını tembih etmiştim. Telefonumu çantamdan çıkarıp Ahmet'e, Kerem'e bugün okul çıkışı alacağını hatırlatan bir mesaj gönderdim. En kalın mantomu ve kışlık botlarımı giydim, bavulumu alıp çıktım. Yeni hayatım başlıyordu.